Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in bu bölümünde 7 Haziran 2015 seçimleriyle birlikte Erdoğan, Demirtaş, İmralı ve Kandil arasındaki ayrışmayı ve bunun sonucunda yaşanan kanlı günlerin nedenlerini ele aldık. Hazırsanız başlayalım.
Şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen prompter metnine bağlı kalmadan söyleyiverdiği, Edirne'deki zat İmralı'dakine hesap verecek ifadeleri, basit bir açıklamanın ötesinde kökleri açılım sürecine dayanan travmatik bir düş kırıklığını deşifre ediyor. Konunun kapsamlı bir şekilde hakkını vermek için 2013 yılına dönmemiz gerekiyor. Demokratik açılım, Kürt açılımı kapsamında 23 Şubat 2013'te BDP-HDP heyeti ile görüşen Abdullah Öcalan, Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz sözleriyle başkanlık sistemine destek verebileceklerini ifade etmişti. Selahattin Demirtaş o günlerde henüz yıldızı parlamış bir Kürt siyasetçisiydi. BDP Genel Başkanlığı'na Öcalan'ın onayıyla 2010 yılında getirilmişti. Sadece 36 yaşında getirildiği bu görevde açılıma tanıklık ediyordu. 2011 seçimlerinde Hakkari'den milletvekili olmuştu. Kürtler partilerinin kapatılmasına alışkındı. Ama ilk kez partileri kapanmadan farklı bir siyasi partiye toplu geçiş yaptılar. Öcalan'ın benim projem dediği Halkların Demokratik Partisi 15 Ekim 2012'de açılım günlerinde kuruldu. Aslına bakılırsa HDP bir açılım kurumuydu. Maksadı ise açılımın başarılı olmasıyla oluşacak yeni toplumsal düzende Kürtlerin daha kapsayıcı bir hareketin içinde örgütlenmeleriydi. AK Parti iktidarı da bu partinin kurulumunu memnuniyetle karşıladı. İşleri farklılaştıran ise günden güne kamuoyunda tanınırlığını arttıran ve sempati toplamaya başlayan Selahattin Demirtaş oldu. Bu genç adam Kandil-İmralı ikilemine sıkışmış, pasif bir memur hüviyetinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor, ekranlarda her gün daha çok gözüküyordu. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi gelip çattı. AK Parti Tayyip Erdoğan'ı, CHP ile MHP Ekmelettin İhsanoğlu'nu, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Erdoğan'ın ilk turda kazandığı seçimlerin sonunda Demirtaş da %10'a yakın oy alarak beklentilerin üstüne çıktı. Artık Demirtaş için daha büyük oynayacağı günler geliyordu. Artık Cumhurbaşkanı olan Erdoğan için önündeki en büyük hedef başkanlık sistemine geçişti. Bunun için de 2015 genel seçimlerinde mutlak bir başarı elde etmesi gerekiyordu. Açılım resmiyette sürüyordu. İmralı'nın başkanlığa destek sözü geçerliliğini koruyordu. Akılları karıştıran ise günden güne popülaritesini yükselten ve İmralı'yla uyuşmazlık yaşayan Selahattin Demirtaş'tı. Mart 2015 geldiğinde ise Demirtaş, İmralı'nın da Kandil'in de ajandasında olmayan son derece radikal bir çıkış yaptı. Bu çıkış 7 Haziran 2015 seçimlerinin kaderini etkileyecek, aynı zamanda Demirtaş'ın şahsi özellik bildirgesi olarak tarihteki yerini alacaktı.
HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırmayacağız.
HDP 2015 seçimlerine bağımsız olarak değil parti olarak katılım kararı almıştı. Bu kararın tek bir anlamı vardı. HDP tek başına %10 barajını aşarsa AK Parti 13 sene sonra ilk kez iktidarı kaybedecekti. Özetle seçimin kaderi HDP'nin alacağı oya göre belirlenecekti. AK Parti cephesi ise bu karardan büyük rahatsızlık duydu. Eğer HDP 2007 ve 2011'de olduğu gibi bağımsız adaylarla seçime katılırsa meclise en fazla 35-40 kadar vekil sokabiliyordu. Oysa barajı aşarlarsa 100 kişilik grup kurma ihtimalleri bile vardı. Erdoğan yakın çevresine "Bu Kürtler hani Apo'nun sözünden çıkmazdı" diye kıza dursun, Demirtaş için sahneye çıkma vakti gelmişti. Meydanlarda Erdoğan'a mizahi bir dille yükleniyor, Erdoğan ise alışık olmadığı bu tarz karşısında bocalıyor, kurmaylarından destek bekliyordu.
Maşallah ülkenin cumhurbaşkanı değil, açılıştan sorumlu müdürü mübarek. Nerede bir açılış? Kendisi orada. Bak, evde kahvehanede gazoz açacaksanız davet edin gelir. Gazoz açılacak deyin gelir yani. Hiçbir fırsatı kaçırmaz. Evde konserve mi açacaksınız? Yufka mı açacaksınız? Cumhurbaşkanını çağırın. İçinde açılış geçer, hiçbir şeyi kaçırmaz.
Demirtaş'ın ekranlarda saz çaldığı, Türkiye'nin batı şehirlerinde HDP için oy istediği günlerde AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını istemeyen kitlelerin de destek vermesiyle HDP çok ciddi bir rüzgar yakaladı. Demirtaş kampanyayı resmen tek başına sırtlamıştı. 7 Haziran 2015 gecesi Cumhuriyet tarihinin en etkili siyaset fenomenlerinden Tayyip Erdoğan 2002 sonrası ilk kez partisini tek başına iktidara getiremedi. HDP barajı aşmakla kalmamış, %13 oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 80 kişilik grup kurup çok büyük bir zaferin altına imza atmıştı. Gel gelelim, Erdoğan 7 Haziran sürecini asla unutmayacaktı. Bizzat Öcalan'dan destek sözü aldığı başkanlık süreci genç bir Kürt siyasetçisinin kampanyası sonunda ciddi şekilde baltalandı. 400'ü verin, bu iş huzur içinde çözülsün diyen Erdoğan 250 sandalyeyle yetindi. Türkiye için 2015 yazı fazlasıyla sıcak geçti. AK Parti CHP arasında bitmeyen koalisyon görüşmeleri sonunda erken seçim yolu gözüküyordu. Ancak Türkiye'nin kaderini değiştirecek asıl sarsıcı haber 22 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'dan geldi. Ceylanpınar'da iki polis memuru pusuya düşürülmüş ve evlerinde silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti. Bu saldırı açılımın sonu demekti. Saldırının ilk etapta PKK'ya bağlı HPG güçleri tarafından üstlenildiği açıklandı. Fakat birkaç gün sonra BBC'ye konuşan KCK sözcüsü Demhat Agit, saldırının PKK ve ona bağlı birimler tarafından yapılmadığını iddia etti. Şanlıurfa saldırısının failleri muallakta da kalsa, Türk kamuoyu olayın sorumluluğunu PKK'ya yükledi. Selahattin Demirtaş da bu olayın üstüne yaptığı açıklamada, "Asker polis öldürerek bir yere varamayız" diyerek Kandil'i eleştirdi. Ancak akıllardaki asıl sorular yerini koruyordu. PKK, HDP gücünün zirvesindeyken neden silaha sarılmıştı? HDP, Türk parlamentosunda 80 kişiyle temsil edilirken silahları patlatmak kime fayda sağlardı? Bu soruların cevabını Demirtaş da merak etti.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız Haddini Aşan Yaşam Rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Burada bazı kulis bilgileri verebiliriz. Demirtaş'ın Şanlıurfa Ceylanpınar saldırısını öğrendiğinde öfkeden deliye döndüğü ve Kürtçe olarak PKK'ya yönelik "Lanet olsun, bütün dertleri benimle, beni bitirmek istiyorlar" diye bağırıp genel merkezdeki vazoyu duvara fırlattığını fısıldıyordu. Yine aynı Demirtaş'ın basına PKK aleyhine çok daha sert bir açıklama yapacakken eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ın "örgütü tavır alamayız" sözleri ve Ahmet Türk'ten gelen "sakin ol" telefonu üzerine demecini yumuşattığına dair söylentiler mevcut. Demirtaş yine de kameraların karşısına geçti ve PKK'yı eleştirip silah bırakma çağrısı yaptı.
Yarın değil, haftaya değil, seçime kadar değil, şu saatte bir kez daha İzmir'den çağrı yapmak istiyorum. Ölümlerin derhal durması lazım. PKK'nın amasız ancaksız, silahlı, bombalı şiddet eylemlerini şehirlerde, dağlarda durdurması lazım.
Demirtaş PKK eleştirisini yumuşatsa da PKK'dan gelen yanıt hiç de yumuşak olmadı. Ertesi gün zehir zemberek bir açıklama yapan Cemil Bayık, Demirtaş'a haddini bil minvalinde konuştu. Bayık özetle "sen kimsin de bize ne yapacağımızı söylüyorsun" diye balans ayarı verdi. İşin daha dramatik tarafı ise 7 Haziran sürecinde partiyi %13'lere taşıyan, Bursa'dan, Konya'dan, Aydın'dan milletvekilleri kazandıran, adeta bir popstar gibi yükselen Demirtaş'a tek bir HDP'li yetkili sahip çıkmamıştı. İşin tadı kaçıvermişti. Güneydoğu'da çatışmalar yeniden başladı. PKK'nın saldırıları, TSK'nın operasyonları gölgesinde Türkiye 1 Kasım seçimlerine ilerledi. 10 Ekim'de ise IŞİD'in üstlendiği Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamında büyük çoğunluğu HDP'li olan 100'ü aşkın kişi Ankara Garı'nda hayatını kaybetti. Saldırıların, katliamların, terörün gölgesinde Türkiye 1 Kasım 2015'te erken seçime gitti. Sonuç belliydi. AK Parti %49 ile yeniden tek başına iktidar oldu. HDP ise %11 oy ile kıl payı barajın üstünde kalmayı başardı. 7 Haziran sonrası rafa kaldırılan başkanlık hayalleri yeniden akıllara geldi. Ancak yine de parlamentoda yeterli çoğunluk yoktu. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin ardından Ekim ayında Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başkanlık referandumunun yolu açıldı.
AKP hazırda tuttuğu veya üzerinde çalıştığı bir anayasa hazırlığı varsa mutabık kalınan daha önceki maddeleri de ihtiva etmek kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmelidir.
Demirtaş'a gelince 4 Kasım 2016'da yapılan bir gece yarısı operasyonu ile eş genel başkan Figen Yüksekdağ ile birlikte terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F tipi cezaevine götürüldü. Edirne'ye gönderilen Demirtaş'a ise ne İmralı'dan ne de Kandil'den doğru dürüst bir destek açıklaması geldi. Başkanı olduğu partisi bile belki de İmralı Kandil endişesinden büyük çaplı protestolar ortaya koymaktan çekindi. Cılız açıklamalar yapıldı. 2015 yazında parti çizgisinin tarihinde görmediği kitleleri HDP'ye kazandıran Demirtaş, haddini ve hududunu fazlasıyla aşmış, hem İmralı'dan hem de Kandil'den roller çalmıştı. Karanlık kalan 7 Haziran 1 Kasım arasında olanların üstünde soru işaretleri dolaşmaya devam ediyor. Erdoğan ise her ne kadar başkanlığını ilan edip Demirtaş'ı hapse göndermiş olsa da içindeki hınçtan kurtulabilmiş değil. Zira bizzat Öcalan'ın desteğiyle sancısız şekilde gerçekleşmesi muhtemel başkanlık sürecini Demirtaş'ın manipüle ettiğini düşünüyor.
İnşallah 24 Haziran'da sandıkta benim o Kürt kardeşlerimin ölümüne zemin hazırlayan bu Demirtaş'a da hesabını soracaktır.
Erdoğan'ın bu öfkesinde ve tespitinde kendi açısından haksız olduğunu söylemek zor. Zira Demirtaş gerçekten de İmralı ile devlet arasında uzlaşılan bir konuda sıradan bir memur olması beklenirken kitleleri peşinden sürükleyen bir lider profili ortaya koydu. APO'nun benim projem dediği HDP ise daha pasif kalması gerekirken 2015'te toplumsal muhalefetin ve Erdoğan karşıtlığının simgesi haline gelerek sosyal demokratlardan liberallere kadar geniş kitlelerin desteğini aldı. Erdoğan bunu hiçbir zaman affetmedi. tıpkı Erdoğan gibi kendi sözünden çıkıp riskli işlere kalkıştığı için Apo'nun da Demirtaş'ı soracağı ciddi bir hesap var. Demirtaş'ın ise demir parmaklıkların ardında geçen yılları, ödediği bunca bedel ve uğradığı ihanetlerin ardından İmralı'nın ve Kandil'in sözlerine bundan sonra ne kadar kulak asacağı tartışmalı bir konu. Nitekim 23 Haziran 2019, İstanbul tekrar seçimi öncesi, Öcalan'dan Kürtlere gelen tarafsız kalın çağrısına Demirtaş son derece kibar bir dille "Bu senin görüşün" diye yanıt vermiş ve sonuçta Kürtler İstanbul'da tarafsız kalmayarak Ekrem İmamoğlu'na güçlü bir destek vermişti. Bakalım zaman bize bu figürler arasında yeni bir düello gösterecek mi?
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.